Ayrım 3.
Gözlerini kapamaya, kulaklarını tıkamaya hazırdırlar. Bunu gerçekten anlaşılması çok kolay bir örnek olduğu için ele aldım. Çevrenize şöyle bir bakın isterseniz. Kan gövdeyi götürüyor, hem de bir şampanya gibi tüm neşesiyle akıyor kan. İşte size Berkeley'nin de yaşadığı 19. yüzyıl. İşte Büyük Napolyon ve şimdiki Napolyon. İşte size Kuzey Amerika'nın sonsuz birliği. İşte size karikatüre benzeyen Schleswig-Holstein Prensliği. Hani uygarlık neremizi yumuşatmış bizim? Uygarlık, duygularımızın çeşidini artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Zaten bu duygularının çeşitliliği yüzünden insanoğlu sonunda korkarım kan dökmede de bir zevk aramaya kadar varacaktır. İşin kötüsü böyle bir şey başına çoktan gelmiştir. Cana kıyıcılıkta en ince ustalıklar gösterenlerin uygar kişiler olduklarına hiç dikkat ettiniz mi bilmem. Atilla'ların, Stenka Razin'lerin bile ustalıkla eline su dökemeyecekleri bu baylar gene de onlar kadar göze çarpmıyorlarsa eğer bunun tek nedeni sık sık rastlanmaları ve görüle görüle bir alışkanlık yaratmalarıdır. İnsanlar uygarlık sonucu daha çok kan dökücü olmadılarsa bile en azından daha kötü, daha iğrenç birer can akıyıcı olmuşlardır. Eskiden yalnız hak uğruna kan dökülür, istendiği kadar insan gönül rahatlığıyla öldürülürdü. Oysa zamanımızda kan dökmeyi iğrenç bir davranış olarak nitelendirdiğimiz halde gene de bu iğrenç işle uğraşmaktayız. Hem de eskisinden daha çok. Bunun hangisinin daha iğrenç olduğuna varın kendiniz karar verin. Derler ki, Kleopatra, özür dilerim, Roma tarihinden örnek aldım. Halayıklarının göğüslerine altın iğneler batırmayı sever, onların çığlıklarından, kıvranmalarından zevk alırmış. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki bunlar tam barbarlık çağında geçmiş. Bugün bile barbarlık çağıdır. Çünkü insanlar çağımızda bile birbirlerini iğneleyip duruyorlar. Bunu mecazi anlamda söylüyorum. Günümüzün insanları barbarlık çağına oranla daha açık görmeyi öğrenmiş olmakla birlikte henüz bilim ve mantığın buyurduğu biçimde davranmayı öğrenememişlerdir. Fakat gene de bir takım eski, kötü alışkanlıklar ortadan kalktıktan sonra bir de sağduyu ve bilim aracılığıyla huylarını kökünden değiştirirlerse o zaman insanların çok şeyler öğreneceğine saplanmıştır kafanız. O zaman insanların kendi istekleriyle yanılmaktan vazgeçeceklerine, bir başka deyişle isteklerini çıkarlarıyla ters düşürmekten kaçınacaklarına inancınız tamdır. Ayrıca bilimin insana çok şey öğreteceğini, benim düşünceme göre bu bir lükstür, İnsanların gerçekte hiçbir zaman istemlerinin ve kaprislerinin olmadığını, kendilerinin ise ancak bir piyano tutuşu ya da bir ork vidası kadar değer taşıdığını söyleyeceksiniz. Bundan başka da insanlar yeryüzünde doğa yasalarının hüküm sürdüğü, yaptıkları şeylerin kendi istekleriyle değil, bu yasaların isteklerine göre meydana geldiği gerçeğini öğreneceklerdir diyeceksiniz. Öyleyse bize yalnızca bu yasaları keşfetmek kalıyor. İnsanlar böylece davranışlarından sorumlu tutulamayacakları için yaşamak daha da kolaylaşacaktır. İnsanların tüm davranışları bundan sonra matematiksel yoldan 108 binlik logaritma cetveli türünden cetvellerle hesaplanıp takvimlere geçirilecek. Hatta bu arada zamanımızın ansiklopedik sözlükleri gibi yararlı yayınlar bile çıkarılacaktır. İçinde her davranışın, her şeyin büyük bir kesinlikle düzenlendiği, hesaplanıp belirtildiği bu yayınlar sonucu da yeryüzünde ne bir kusur ne de serüven kalacaktır. İşte o zaman bütün bunları hep siz söylüyorsunuz. Gene matematik kesinlikle hesaplanmış. Her şey hazır, yepyeni bir ekonomik ilişkiler düzeni kurulacak yeryüzünde. Tabii her şeye cevaplar bulunmuş olduğu için de soru diye bir şey kalmayacak. O zaman kristal bir köşk kurulacak. O zaman, sözün kısası, o zaman anka kuşu uçup gelecek. Kuşkusuz o zaman yaşamanın son derece sıkıcı olmayacağını, şimdi bunları ben söylüyorum, kimse garanti edemez. Çünkü her şey cetvellere göre hesaplanınca bizlere yapacak ne kalır? Buna karşılık her davranış mantık çerçevesinde yapılacaktır artık. İnsan can sıkıntısından neler uydurmaz ki? Zaten altın iğnelerin batırılmasının nedeni de can sıkıntısıdır. İşte bu kadarla kalsa gene iyi. İşin kötüsü Bunu da ben söylüyorum gene. Bu altın iğnelere sevinenler bile çıkacaktır. Çünkü insanoğlu budala bir yaratıktır. Hem de eşi bulunmaz bir budala. Daha doğrusu budala değil de iyilik bilmezdirler. Hem de görülmemiş derecede. Çünkü sözün gelişi, insanlar biraz önce anlattığım mantık düzeyinde yaşayıp giderlerken, bayağılığı suratından belli, daha doğrusu gerici, alaycı bir beyefendi ansızın ortaya çıkıp da elini böğrüne dayayarak hepinize, ne dersiniz baylar, şu mantıklılık dediğiniz şeye bir tekme savurup tüm logaritmacıları bir anda cehenneme yollasak, sonra gene eskisi gibi budalaca başımıza buyruk yaşasak daha iyi olmaz mı diye bağırırsa hiç şaşmam. Gerçi onun bu şekilde bağırması önemli değil. Onun düşüncelerine hak verip de peşinden gideceklerin çıkması insanın gücüne gider. İşte insanın yaratılışı budur. Bütün bu olanlara bakın bir kez. Hepsi de nedenli önemsiz ve sözü edilmeye değmez bir nedene dayanmaktadır. İnsanoğlu her zaman her yerde kim olursa olsun mantığının ve kendi çıkarlarının buyurduğu gibi değil de gönlünün çektiği gibi davranmıştır. Çıkarlarımızla çatışan şeyler de istenebilir. Hatta bazen büsbütün böyle olması gerekir. Bu da benim kendi düşüncem. Kendimize özgü, özgür istemimiz, kendimize özgü, en azgın kaprislerimiz, bazen delilik derecesine varan hayallerimiz. İşte size hiçbir sınıflamaya girmediği için unutulan, tüm sistem ve kuramları allak bullak eden, öteki tüm çıkarların üstünde bulunması gereken çıkarların ta kendisi. Bazı bilge kişiler insanlara bir takım doğal, erdem sınırlarını aşmayan isteklerin yeteceğini de nereden çıkarırlar bilmem ki. Sanki ne diye mantık ve çıkarlarımıza uygun şeyler istememizin gerektiğini ileri sürerler. Oysa insanlara gerekli olan tek şey, sonunun neye varacağı, neye mal olacağı belirsiz, başıboş isteklerdir. Ama bu istekler şeytan bilir nereye. Doğrusunu isterseniz, istek diye bir şey yoktur ki, diye kahkahalarla sözümü keseceksiniz. Oysa bilim, insanı bu çağımızda bile öyle bir aydınlığa kavuşturdu ki, şimdi hepimiz biliyoruz ki, istek, özgür istem diye adlandırılan şey. Durun baylar, ben kendim de bundan söz açacaktım. Ben itiraf ederim ki biraz çekindim. Tam isteklerimizin bilmem hangi nedenlere dayandığını, bağlı olduğunu ağzımdan kaçırmak üzereydim ki, birden çok şükür bilimi hatırladım da hemen sustum. Ama işte gene tam bu sırada bu konuyu siz kendiniz açtınız. Diyelim ki günün birinde gerçekten tüm istek ve kaprislerimizin formülü bulunuverse, daha doğrusu isteklerimizin neye bağlı olduğu, hangi yasalara göre oluştuğu, nasıl geliştiği, türlü durumlarda ne gibi yönler aldığı üzerinde kesin matematik formüller ortaya çıkarılsa. O zaman, işte o zaman insanlar belki de tüm isteklerinden vazgeçeceklerdir. Hem de muhakkak vazgeçeceklerdir. Bu cetvele bakarak istemenin ne zevki kalır ki? Siz ne dersiniz buna? Tüm olanakları göz önüne alarak böyle bir durumun olup olmayacağını düşünelim bir kez. Siz bizim isteklerimizin büyük bir çoğunlukla yanlış olduğunu, çıkarlarımızın da yanlış görüşlerden ileri geldiğini öne sürüyorsunuz. Bazen gözümüze kestirdiğimiz bir çıkarı elde etmeden en kolay yolu seçiyoruz diye aptallığımızdan bir sürü saçmalıklar yaparız. Oysa bütün bunların dökümü yapılıp da bir kağıda geçirildiğinde içimizde istekten en ufak bir iz bile kalmaz. Olmayacak bir şey değil bu. Çünkü ileride insanların doğa yasalarının sırlarını öğrenemeyeceklerine şimdiden inanmak doğru değildir. Anlamsız, saçma bir şeydir. Eğer istekler bir gün akılla karşı karşıya kalırsa, artık bizler istek duymayı bir yana bırakacak, yalnız başımıza düşünmeye başlayacağız. Çünkü aklımız başımızdayken bir takım saçmalıkları istemek, böylece göz göre göre mantığa aykırı davranışlar yapıp kendi kötülüğümüzü arzulamak olacak şey değildir. Nasıl olsa özgür istem diye adlandırılan doğa yasaları açıklığa kavuşturulacağı için bir gün tüm istek ve düşüncelerin de dökümü yapılarak, şaka bir yana, belki bir takım cetveller düzenlenecek, bizler de bu cetvellere göre isteklerde bulunacağız. Söz gelişi, bir gün birine nanik yapsam ve hesaplar, cetveller de gerçekten öyle yapmam, hem de hangi elimi kullanmışsam o elimi kullanmam gerektiğini ortaya koysa, özgürlüğümden ne kalır? Hele üstelik bir de okumuş, bilgili kişiysem. İşte o zaman yaşamımı 30 yıl ilerisine değin hesaplayabilirim. Sözün kısası, bütün bunların gerçekleşmesiyle her şeyi önceden görüp bileceğim için bana da yapılacak hiçbir şey kalmaz. Aslında şunları aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Doğa ne zaman, neyi yapacağını bize hiçbir zaman sormaz. Ona hayalimizde canlandırdığımız gibi değil, gerçekte olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Eğer bir cetvel, bir takvim, hatta bir imdik peşindeysek, bunları kabul etmekten başka ne gelir elden? Biz böyle yapmasak bile doğa bize kendini nasıl olsa kabul ettirir. Evet efendim, ama burada benim aklıma takılan bir nokta var. Baylar, felsefeye daldığım için bağışlayın beni. Ne yapayım? 40 yıllık yeraltı yaşamı bu. İzin verirseniz biraz da hayal kurayım. Bilmem siz de gördünüz mü baylar? Mantık hiç kuşkusuz güzel şeydir. Ama olup olacağı bir mantıktır ve insanın düşünme ihtiyacını karşılamaktan ileri gidemez. Oysa istekler hayatın ta kendisidir. Hem de en basit bir davranıştan en yüce mantığa değin. Gerçi isteklerin elinde kalmış bir yaşam çoğu zaman deli saçmalarından ayrı bir şey değildir. Ama unutmamak gerekir ki ne de olsa hayattır. Bir karekök almak değildir. Söz gelişi ben sırf düşünme ihtiyacımı gidermek, yaşama yeteneğimizin 20'de birini ortaya koymak için değil, pek doğal olarak yaşama gücümü tümüyle ortaya koyarak yaşamak istiyorum. Bu durumda akıl ne yapabilir? Akıl öğrenebildiği kadarını bilir. Belki öğrenemeyeceği pek çok şey kalacaktır. Avutucu bir yanı olmasa bile bu gerçeği ne diye saklayalım? İnsan yaşantısı ise bilinçli ya da bilinçsiz olarak tüm eğilimleri ve türlü aldanmalarıyla sürer gider. Bana acıyarak baktığınızı seziyorum baylar. Gelecekte okumuşların, aydınların, kısacası tüm insanların bile bile çıkarına uygun olmayan bir istekte bulunmayacaklarını, bunun matematik bir kesinlik taşıdığını tekrarlayıp duruyorsunuz. Evet, ben de aynı düşüncedeyim. Ama şunu size 100. kez söyleyeyim ki, insanın bile bile bilinçli olarak zararlı, budalaca, hatta son derece budalaca bir isteğe kapıldığı bir durum, tek bir durum vardır. Yalnızca yararlı şeyler istemek zorunluluğundan kurtulup, en saçmasından bile olsa bir şey isteme hakkına sahip olmak. Bu saçma sapan istekler, bu kaprisler, bazı durumlarda bizim için tüm yeryüzü nimetlerinin üstünde bir değer kazanabilir baylar. Özellikle bize açıkça zararı dokunduğu, çıkar üstüne en akla yatkın düşüncelerimizle ters düştüğü zamanlar, tüm öteki çıkarlardan daha çok yarar sağlayabilir. Çünkü en önemli şey, en değerli varlığımız olan kişiliğimizi, benliğimizi korumaktır. Kimi insanlar bunun bizim en değerli özelliğimiz olduğunu söylerler. Canı çektiği zaman isteğin akılla birleştiği de olur. Aklı kötüye kullanmayıp ondan yeterince yararlanırsa bu birleşme de yararlı, hatta övülmeye değer sonuçlar verir. Ama isteklerin sık sık, hatta üst üste mantıkla çeliştiği durumlar vardır. Ve bilmem ki bilir misiniz, bu durum hem çok yararlı hem de beğenilecek bir olaydır. Gerçekten de insanların tümünün aptal olduğunu ileri süremeyiz. Bizler aptal olsak kime akıllı diyeceğiz sonra. Ama insanlar aptal değilse de korkunç nankördürler. Hem de eşi bulunmaz nankör. Hatta ben şöyle düşünüyorum. İnsan iki ayaklı nankör bir yaratık diye tanımlanmalı. Fakat hepsi bu kadar da değil. Bu daha onun en baş yetersizliği değil. Onun en baş yetersizliği Nuh tarafından başlayıp Schleswig-Holstein devrine değin süre gelen alın yazısı erdemsiz oluşudur. Erdemsizliği ve buna ilişkin olarak da ölçüsüzlüğüdür. Ölçüsüzlüğün erdem yokluğundan ileri geldiği çoktandır bilinen bir gerçektir. Lütfen insanlık tarihine bir göz atın bakalım. Neler göreceksiniz? Azamet mi? Belki bu da var. Bunun için yalnızca Rodos anıtı bile yeter. Bizim Bay Anayevski, bazıları bu anıtın insan elinden çıktığını, bazıları ise doğa tarafından yaratılmış olduğunu söylüyorlar diye boşuna mı aykırıyor? Göz alıcılık mı? Belki de göz alıcılık. Yalnızca çağlar boyunca her ulusun askerinin, sivilinin giydiği tören üniformalarını ele alırsak ne istediğimiz anlaşılır. Hele onların giydikleri frak türleri bile karşısındaki tarihçiyi şaşkınlıktan şaşkınlığa düşürür. Tek düzenlilik mi? Belki de tek düzenlilik. Durmadan dövüşüyorlar. Eskiden de, şimdi de. Her zaman dövüştüler ve dövüşecekler. Yalnız bu örnek yetmez mi tek düzenliliğe? Sözün kısası, nedense ulusların tarihine her şey, hasta bir hayal gücünün uydurabileceği her şey yakıştırılır. Ama yalnızca ağırbaşlılık yakıştırılmaz. Bu konudaki daha ilk sözde hemen sustururlar sizi. Hayatta karşınıza şöyle tuhaf bir durum çıkmaktadır. Yeryüzünde böyle ellerinden geldiği kadar erdemli, ağırbaşlı davranmayı kendilerine ilke seçen, sanki dünyada erdemli ve ağırbaşlı da yaşanabileceğini göstermek istiyorlarmış gibi çevrelerine ışık saçan bir takım erdemli, ağırbaşlı kişiler, insanseverler ve bilgeler de vardır. Peki ne olmuş diye soracaksınız. Ne olacağı ortada. Bu gösteriş düşkünlerinin çoğu eninde sonunda sapıtırlar ve hatta bazen en çirkin olaylara karışırlar. Şimdi sorarım size. Bu gibi tuhaf nitelikleri olan yaratıklardan başka ne beklenir? Böyle birinin önüne tüm yeryüzü nimetlerini serin, mutluluk denizine başı kaybolana, hatta suyun üstünden hava kabarcıkları çıkana değin gömün. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan, yalnız uyuması, ballı kaymak yemesi, bir de insan soyunun tükenmemesine çalışması için tüm zenginlikleri yığın. Bakın bu insan sırf nankörlüğü, rezilliği yüzünden başınıza ne püsküllü belalar açmaya çalışacaktır. Ballı kaymağı gözü bile görmez. Bile bile en zararlı, çıkarına en aykırı yaramazlıklar, saçmalıklar yapmaya çalışır. Bunun da nedeni, akıllı uslu yaşamaktan bıkıp, tehlikelere doğru kanatlanan hayal gücünü her işine katmak istemesidir. Akıllara durgunluk veren hayallerini, en kuyusundan budalalıklarını elinden bırakmak istemez. Çünkü sanki çok gerekliymiş gibi insanların piyano tuşu değil, hala insan olduklarını tanıtlamaya çalışır kendi kendine. Aslında tuşlarına basarak piyanoyu çalan gene de doğa yasalarıdır ve bu çalış öylesine güzel ve dokunaklıdır ki itiraz etme gücü bırakmaz insanda. Hem üstelik insanoğlu gerçekten de piyano tuşu olduğunu anlayacak olsa ya da bunun böyle olduğunu bilim adamları matematik bir kesinlikle tanıtlayacak olsa gene de aklını başına toplamaz. Tersine sırf nankör olduğundan ve kendi dediğini yapmak isteyeceğinden bile bile türlü haltlar karıştırır. Eğer buna gücü yetmezse belleğinde bir takım çelişkiler, fırtınalar doğacak, türlü acılar içinde kıvranacaktır. Ama gene de dediğinde sonuna değin direnir. Lanet üzerine lanet yağdırır dünyaya. Yeryüzünde yalnızca insanoğlu lanet okuyabileceği için insanları öteki hayvanlardan ayıran tek üstünlük de budur aslında. Hiç olmazsa bu yolla istediğini elde etmeye çalışır. Yani piyano tuşu değil de bir insan olduğuna inancı artar. Belki de siz şimdi bütün bu karışıklıkların, karanlıkların, lanetlerin önceden cetvelle kestirilerek önlenmesi, aklında böylece ağır basması sağlanabilir diyeceksiniz. İşte böyle bir durumda bile insan mantığın elinden kurtulup gene kendi bildiğini okumak için kendini deliliğin kucağına atar. Evet, ben buna inanıyor ve doğruluğu üzerine tüm sorumluluğu yükleniyorum. Sanırım insanın tüm işi gücü vida ya da tuş değil, insan olduğunu her an kendi kendine tanıtlamaktadır. Bu uğurda başı belaya girecekmiş, hatta mağara adamı olacakmış, her şey vız gelir ona. İşte bütün bunlardan sonra gel de günah işleme. Henüz bu dereceye gelmediğimizi, isteklerimizin bilmem hangi şeytan tarafından yönetilmediğine, bunun açığa vurulmadığına gel de sevinme. Siz şimdi eğer bana bağırarak haykırışınızla beni şereflendirmek lütfunda bulunursanız tabii, olanca gücünüzle bağıracaksınız ve diyeceksiniz ki, hiç kimse elinizden isteminizi almıyor. Ancak isteminizin gene kendi isteğinize, doğal çıkarlarınıza, doğa yasalarına, aritmetiğe uygun düşmesi için çalışılıyor. Eh baylar, iş cetvelle aritmetiğe dayanınca 2 kere 2'nin 4 etmesinden başka bir çıkar yol olamazsa istemin ne değeri kalır ki? Benim istemim olsa da olmasa da 2 kere 2 gene 4 ediyor. İstem dediğin böyle mi olmalı? Baylar, şaka ettiğimden hiç kuşkunuz olmasın. Şakalarımın hiç de hoş kaçmadığını kendim de biliyorum. Ama tüm söylediklerimin de şaka olduğunu sanmak doğru olmaz. Belki de dişlerimi gıcırtada gıcırtada alay ediyorum sizlerle. Baylar, sorular acı çektiriyor bana. Siz çözümleyi verin onları. İşte siz, örneğin bir insanı eski alışkanlıklarından kurtarmak, İstemini bilimin, sağduyunun verileriyle bağdaşacak tarzda düzenlemek istiyorsunuz. İnsanın böyle bir değişikliğe uğratılmasının yalnız olacak şey değil, aynı zamanda gerekli olduğunu nereden de çıkarıyorsunuz? İsteklerimizin yeni baştan düzeltilmeye muhtaç olduğunu hangi nedenle söylüyorsunuz? Sözün kısası, siz bu düzeltmenin insana gerçekten yararlı olacağı kanısına nereden varıyorsunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse, siz mantığın ve aritmetiğin sağlama bağladığı, gerçek, doğal çıkarlarımıza aykırı gitmemenin bizler için tek çıkar yol olduğu, tüm insanlık içinde şaşmaz kural olduğu yargısına nasıl oluyor da %100 inanabiliyorsunuz? Böyle bir yargı şimdilik sizin bir tahmininizden ileri geçemez. Bunun bir mantık kuralı olduğunu kabul etmiş olsak bile, belki de bu insanlık için aynı şey değildir. Baylar, sakın siz beni deli sanmayınız. İzin verirseniz size daha söyleyeceklerim var. İnsanın doğuştan yaratıcılığa, amacına bilinçle ilerlemeye, durmadan inşa eden bir mühendisliğe, yani nereye olursa olsun kendine bir yol açmaya mahkum edilmiş bir varlık olduğunu her zaman kabul ederim. Kim bilir, belki de bu yol açmaya mahkum edilişi yüzünden insanın canı şöyle bir kaçamak yapmak ister. Hem de bu içi dışı bir adamlar tüm budalalıklarına rağmen belki de yollarının nereye olursa olsun bir yere gittiğinin farkındadırlar. Onlarca önemli olan yolun nereye gittiği değil, yalnızca gitmesidir. Hepimizin bildiği gibi bütün kusurların anası tembellik olduğu için doğanın bu uslu çocuklarının mühendislik sanatını küçümsemeleri ve kendilerini her kötülüğün başı olan tembelliğin kucağına bırakmalarıdır önemli olan.